Herkese merhaba, gözle görünen ve görünmeyen her türlü beladan azade, tarihin engin sularına demir almak üzeresiniz. Ben kaptan rehberini silmeye çalış, yaklaşık yarım saat boyunca, belki birazcık fazla, geçmişten gelen hikayelerle sizlere misafir olacağım. Eğer hazırsanız, bu podcast'i dinlediğiniz cihazın sesini biraz daha açarak anlatılacakların tadını çıkarın. Umarım sağlık saat yerindedir efendim. Bir hafta ara verdim. Bundan dolayı affınıza sığınıyorum. Lakin uzunca bir zaman sonra asli mesleğim olan turist rehberliğini yapmak için fırsat bulunca kaçırmak istemedim. Hal böyle olunca da geçen hafta için gerekli hazırlıklar aksadı. Bölümün metni yazılamadı, notlar çıkarılamadı, konuyu bir bütün halinde aktaracak veri olmayınca da kem küm ederek bir program yapmak istemedim. Bir tasavvuf tabiriyle bazen hiç yoktan daha iyi olabiliyor. Eğriti bir şekilde olacağına hiç olmasın. Neyse, bu hafta bunu telafi edebileceğimi düşünüyorum. Hatta kafamdaki plan doğru şekilde işlerse cuma gününe doğru bir bonus bölüm koyabilirim. Ama dediğim gibi plan el verirse. Konuya girmeden birkaç teşekkür ve bazı duyurular için küçük bir parantez açacağım. Programın dinlenme oranları gayet iyi gidiyor ve beni şaşırtacak şekilde Türkçe bir yayın olmasına rağmen sadece Türkiye'de değil, çok sevdiğim bu dili konuşup başka ülkelerde yaşayan dinleyicilere de ulaştığı için çok mutluyum ve bundan dolayı da çok teşekkür ederim. Hayatım boyunca hiç yurt dışında yaşamadığım ama ne kadar zor bir şey olduğunu tahmin edebiliyorum. Bu mecrada YouTube'da olduğu gibi teker teker dinleyici profillerini görmek mümkün değil. Sadece ülke bazında görebiliyorum. Bu yüzden Türkiye'den uzakta yaşayan ve programı dinleyip beni mutlu eden herkese en içten teşekkürlerimi iletirim. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya, Belçika, Arap Emirlikleri, en sıkı takipçim olduğunu düşündüğüm Finlandiya ve İsveç'teki iki dinleyicime de İstanbul'dan selamlar ve şükranlarımı sunmak isterim. Ayrıca yayın yapamadığım geçen hafta içinde başıma bir şey gelip gelmediğini düşünüp hal hatır soran takipçilere de buradan en içten dileklerimi sunuyorum. Şu an bu alakadar olduğum işin maddi bir getirisi yok ama bu güzel geri dönüşler bana Osmanlı tabiriyle Mısır hazinesinden daha ziyade keyif verdi. Tekrar sağ olun, var olun. Bu faslın son başlığı da küçük bir duyuru. Malum ilk bölüm geçen sene Mart ayında yayımlandı. Bir yaşına girecek kulak uleması. Bu nedenle programın sadık dinleyicilerine birinci yaş günü hediyesi vermek isterim. Kulak uleması sosyal medya hesaplarından bana ulaşan dinleyicilerle beraber 18 Mart Perşembe günü bir hediye tur yapmayı düşünüyorum. Sabırla beni bir yıldır takip eden dinleyicilere küçük bir şükran nişanesi olsun bu. Instagram, Twitter, Facebook üzerinden Kulak Uleması ya da Uleması sayfasına göndereceğiniz mesajlarla bir liste oluşturur ve İstanbul'da programda anlattıklarımız üzerinden keyifli bir gezi yaparız diye düşündüm. Umarım hoşunuza gider diye teşekkür ve duyuru faslını bitirdikten sonra Koca Sinan'ın hayatıyla ilgili patikadan ilerlemeye başlayalım. Bu bölümün adını Selçuk Mülayim'in detaylı ve açıklayıcı kitabından küçük bir parça alarak koydum. Güzel bir izahat sonrasında bugünün Türkiye'sinde Sinan kimdir değil, Sinan kimindir tartışmasında saplanıp kaldığımız şeklinde bir serzeniş aktarıyor Selçuk Mülayim. Dikkat ettiyseniz bu programı bir gazeteci gibi 5N1K ile hazırladığımı itiraf etmem gerekiyor. Geçen hafta Sinan nasıl bir dünyada yaşadı sorusuna cevap aradı. Bu hafta ise Sinan'ın kim olduğuna ve kime ait olduğuna bakmaya çalışacağım. Her bölümde olduğu gibi bayağı bir dolanacağız bu bölümde de. Sinan devşirilmeden önce nasıl bir hayat yaşıyordu? O yıllarda devşirmeler nasıl oluyordu? Gençler devşirildikten sonra neler yaşıyordu? Daha sonra onlar nasıl görevlendiriliyordu gibi bir sürü soruya cevap ararken Sinan'ın da bir kişilik analizini yapabileceğime inanıyorum. Çünkü genelde Sinan'la ilgili eserlere baktığımızda onun yapmış olduğu eserler üzerinden bir sanat okuması şeklinde olduğu dikkatimi çekti. Ben onun daha insani yönlerine ağırlık vermek istiyorum. Yani hissedebileceğimiz, bir bağlantı kurabileceğimiz bir köprü bulmaya çalışacağım Sinan'la ilgili. Hal böyle olunca da konunun başlangıcı için yavaş yavaş yola çıkmanın vaktidir, zamanıdır. Hikaye herkesin az biraz aşina olduğu bir şekilde Kayseri'de başlıyor. Sinan günümüzde Kayseri'nin Gesi beldesine bağlı Ağırnaz'da dünyaya geliyor. Bu uzunca zaman bir muammaymış işin açıkçası. Onun Arnavut, Boşnak, Hırvat gibi Balkan kökenli olduğunu zannetmişler 1800'lü yıllarda. Ve bununla ilgili de çeşitli iddialar ortaya atmışlar. Fakat aydın bir karakter olan ve Evliya Çelebi bölümünde de adını andığım İktam gazetesi sahibi Ahmet Cevdet'in bir makalesiyle malum olan Kayseri ve Arnaz yeniden keşfedilmiş. Çok daha sorgulamamak lazım bu durumu. 1826'da Osmanlı'nın içine girdiği dönüşüm içinde eskiye dair ne varsa tahrip edildiği için bilinmemesi veya unutulması normaldir. Arnaz daha bir bilinir olunca bu sefer o dönemin ruhuna uygun olarak bir tartışma sabırsızca kendini göstermeye başlamış. Devşirilen bu kişi Rum muydu yoksa Ermeni mi? Uzunca da devam etmiş bu tartışma, hatta ilerleyen zamanda anlatacağım vefasızlığın gerçekleşmesine bile sebep olmuş anlamsız açmaz. İşi biraz daha kurcalamanın zamanıdır. Bu kurcalama işi içinde birkaç kavramın üzerinde durmak elzem diye düşünüyorum. Her bölümde yapmaya çalıştım da aslında biraz da bu bilen bilir. Konunun dışına çıkmaktan korkmadan işi anlamak adına birkaç kavramın üzerinde hep dururum. Bu kavramlar aslında çevremizde hep algıladığımız ve adını pek bilmediğimiz kavramlar olacak. Bunlardan biri anakronizm. Yunanca'da ana karşıt demek, kronosa zaman. Anakronizm daha çok zaman devirlerini aradan çıkarıp her olayı günümüz şartlarında yaşanmış gibi inanmak diye kısaca özetleyebilirim. Tarihi dizilerden öğrenmeye çalışan kişilere öyle bir küçük de parantez açayım. Yani hiçbir padişah ayar vermek için İngiliz elçisi tokatlamamış veya hiçbir sadrazam akşam misafir gezmesine davet eder gibi padişahı kendi sarayına akşam yemeğine davet etmemiştir. Üzerinde duracağım son iki kavramdan biri nepotizm şeklinde adlandırılan akrabalık veya köken bağına dayanan adam kayırmacılık. Son kavramsa meritokrasi, yani yönetim gücünde yetenek ve eğitim sahibi olan kişilerin istihdam edilmesi. Daha günümüz tabiriyle liyakat üzerinden görevlendirme. Bunların kısaca tanımlarını yapmak çok önemliydi benim için. En azından kendi fikirlerimi sizinle paylaşabilmek adına. Çünkü nepotizmin en kılcala kadar işlediği, tanıdık üzerinden her işin halledilip başka kimseye güvenilmediği bir sosyal yaşam içinde anakronik bir algıyla geçmişin de nepotik politikalarla devam ettiğine sarsılmaz bir güvenle inanıyoruz. Zaman içinde bozulan kültür ve sosyal zenginliğin görmezden gelindiği bir zaman diliminde tarihin de şimdiki gibi bozuk olduğunu zannetmek zavallılığına hapsolunca da Osmanlı'nın klasik çağındaki liyakat, yani meritokrasi sistemini görmek çoğu insanı huzursuz ediyor, özellikle de muhafazakar kesme. Bakın, bu mükemmel sistem için o dönemin seyyahlarından ikisi neler yazmış. Baron de Busbeck 1555 yılında Avusturya elçisi olarak gelir. Türkler arasında itibar, hizmet ve idari mevkiler kabiliyet ve faziletin mükafatı oluyor. Kişi tembel ve sahtekarsa hiçbir zaman yükselemiyor. Herkesin yaptığı işe bağlı tayin edildiği bir makamı vardır. Salomon Schweiger yine bir elçilik heyetiyle geliyor 1578'de. Şunları aktarıyor. İyi hallerini kanıtlayanlar, akıllı, deneyimli ve yürekli olduklarını ortaya koyanlar yükselirler. Türklerde gerçek soyluluk aileden değil, erdemler sayesinde görevini tam yapanlara layıktır. Klasik çağda kenti ziyaret etmiş iki Alman'ın yazdıkları anlattığım fikri destekler nitelikte diye düşünüyorum. Buradan varmak istediğim noktaysa günümüzde nepotizm acısıyla baktığımızda Sünni Müslüman olmayanlara devlet memurluğu bile verilmezken koskoca Osmanlı'nın nasıl olur da bir Ermeni veya Rum kökenliye ser mimarlık verebileceğini anlatmakta zorlanabiliriz. Bu nedenle işi biraz karıştırmaktan bahsetmiştim az evvel, hatırlarsınız. Bu noktada oyunu biraz daha bu tartışmanın destekleyicilerinin kurallarıyla oynamaya devam etmek istiyorum. Hazırsanız Arnaz'a doğru bir uzanalım işi kaynağından çözmek için. Kelime anlamıyla alakalı olarak yaptığım araştırmada kentin adıyla ilgili farklı görüşler buldum. Bazı araştırmacılar Arapçadaki insanlar anlamına gelen nas kelimesiyle ağır kelimesinin birleşiminden kent halkının kişiliğini vurgulayan bir isim olduğunu öne sürmüşler. Bazıları ise Yunanca'da azizler yatağı anlamına gelen aya girnos kelimesinden evrildiğini öne sürmüşler. Zaman içinde Anadolu'da çok fazla yerleşim adının Türkçeleştirildiğine dikkat edersek kabul edilebilir bir yaklaşımdır bu. Ayrıca günümüzde Arnas'ta restorasyonu tamamlanmış bir Rum kilisesi olan Aya Prokopios ve yine bir Rum kilisesi olan Aya Anargyros kiliseleri bulunuyor. İş sadece bununla da kalmıyor. 1500'lü yıllardan itibaren bölgenin iskanı ve nüfus dağılımlarına baktığımızda da ilginç bilgiler var. Bölge sanki kendi arasında yazılmamış bir kurallar bütünüyle etnik unsurlar tarafından bölünmüş. Bazı köyler sadece Rum, bazıları Türk, bazıları ise Ermeni köyü. Hatırlarsınız Balyanlarla ilgili bölümde onların Kayseri Derebenk'ten olduklarını aktarmıştım. Arnas'a sadece 25 kilometre mesafede burası. 16. yüzyıldan itibaren bu bölgenin sayımlarına bakınca bazı köylerin bazı etnik gruplar için kapalı bir yapıda olduğunu gördüm. Bu açıdan ele alınca Balyanların kökenine ev sahipliği yapan Derebenk hep bir Ermeni yerleşimi olmuş. Arnas'a bir Rum köyü olarak varlığını devam ettirmiş. Zaten köydeki kiliseler de bunu destekler nitelikte. Bunun yanında işin içinden çıkılmayan küçük bir takım detaylar var ki işi her zamankinden daha çetrefilli bir hale getiriyor. Sinan devşirildikten yıllar sonra Edirne'de Selimiye Camii'ni yaparken henüz fetholunmuş Kıbrıs'a Ağırnas'ında bağlı olduğu Karaman Sancağı'ndan zaruri göç kararı alınmış. Devlet tarafından tabii ki bu. Bunun üzerine Sinan Sultan II. Selim'e bir mektupla ailesi için muafiyet talep etmiş. Bunun üzerine bölgenin idari sorumlusuna bir ferman ulaştırılıyor. Buna göre Ağırnas'ın Düvenci, Sarıoğlu, Ulitsa ve Kodanşah ailelerinin bu tehcirden muaf tutulması emroluna diye bir şekilde ferman gitmiş. Bu isimler görüldüğü gibi ne Rumca ne Ermenice, hatta Sarıoğlu gibi açık bir şekilde Türkçe. Büyük araştırmacı, mekanı cennet olsun, Stefanos Yeresimos'un araştırmalarına göre genel olarak Osmanlı'da Türk adıyla varlıklarını sürdüren gayrimüslim topluluklar Ermenilerden çıkmış gibi bir gerçek de var. Nüfus kaydı Rum diyor, sosyal etkileşim Ermeni. Hele bir de resmi vergi sayımlarında Osmanlı bölge nüfusunda Müslüman olmayan unsurları gebir, yani ateşe taban mecusi diye tanımlıyor ki iş gittikçe daha bir gayya kuyusuna dönüyor. Zaten çözülemeyen bu durum arkasındaki problem de bu çok katmanlı yaklaşımdan başka bir şey değil. Bu bölümü kapatmadan evvel son bir düğüm daha bırakayım ortaya. Bölgenin Sinan'ın doğumuna dek hakimi olan unsuru Karaman Beyliği, Moğol ve Fars etkisini kırmak için kamusal alanlarda Türkçenin kullanılmasını şart koşmuştu. Bu Türkçe adlara sahip insanlar Türkçe biliyorlar mıydı? Biliyor ve konuşuyorlarsa Sinan nasıl olmuştu da devşirilebilmişti? Devreler yandı birazcık, serinleteyim efendim. Osmanlı klasik çağının temelinde kişiliğin yok olması esastı. Bu şekilde devlete varlığını vererek yetenekleri doğrultusunda ilerleyen, köklerinden koparılmış ve sistemin parçası olmuş bireyler kolaylıkla yükselebiliyorlardı. Ödemeleri gereken bedel anonim kalmaktan başka bir şey değildi. Hala daha çoğu sadrazamın, şeyhülislamın veya kaz askerin bile kim olduğunu, nasıl bir insan olduğunu pek bilemiyoruz. Kaldı ki bu büyük düğüm içinden bir mimarbaşının kimliğini ve aslını bulup çıkartabilirim. Sinan'ın kimliğiyle ilgili bir hüküm vermek kesin bir şekilde imkansız. Buna rağmen az önce değindiğim gibi liyakat sistemiyle yönetilen bir düzenin parçası olmuş başarılı bir Osmanlı sanatçısı demek tam yerindedir ve bundan başka bir şey söylemeye de gerek yoktur. Bunu da paylaştıktan sonra Sinan'ın kimliği üzerinden arkeolojik bir kazıya devam edelim. Zira kendisi biyografilerinde devşirildiği zamana kadar olan hayatından neredeyse hiç bahsetmez. Hal böyle olunca büyük bir bilgi yığınını kazmak elzem oluyor. Mezarındaki kitabeden yüzden artık bir ömür sürdüğünü okuruz. Kesin vefat tarihi 1588'dir. Bu da mezarında kayıtlıdır. Bu tarihten geriye doğru hicri takvime göre 100 yıl geriye gidersek 1491 senesine ulaşırız. Bu önemli çünkü o dönemde miladi takvim kullanmıyorlardı. Kendi ifadesiyle Yavuz Sultan Selim devrinde ilk defa Anadolu topraklarından başlanan devşirme sürecinin ilk üyelerinden olduğunu öğreniriz. Buna göre en erken 1512 yılında Yavuz'un ilk saltanat yılında devşirildiğini kabul edersek çözülmesi gereken 19 yıllık zaman dilimi var ki bu zaman diliminin izlerini sürebilmek için de Kavanini Yeniçeriyan adlı 1606 yılında yazılmış bir eserden faydalanacağım. Bu kitap nadir Yeniçeri kitaplarından biridir o dönemden. Kitabın temelinde devşirmenin de nasıl yapıldığını anlatmış. Bu da bizi nereye bakmamız lazım geldiğini rahatlıkla gösteriyor. 40 haneden bir çocuk olacak şekilde çok çocuklu ailelerden seçim yapılırdı. Demek ki Sinan'ın kardeşleri de vardı. Ayrıca çobanlık edenleri almazlardı. Sanat ehli olanlar, şehirde yaşayanlar, öksüzler alınmazdı. Sünnetli olanlar, çok uzun ve çok kısa boylu olanlar da alınmazdı. Ve en mühimi, en kaotik kurala göre Türkçe bilenler alınmazdı. Şimdi bu kriterlere göre çok çocuklu ve hayvancılıkla uğraşmayan bir ailenin sağlıklı orta boylu bir bireyidir Mimar Sinan. Türkçe de bilmiyordu ya da en azından bilmemesi gerekliydi devşirilebilmesi için. Köyden ayrılmamış ve henüz hiç zanaati de yoktu. Bunları toptan ele aldığımızda 1512 yılında 19 yaşında Kayseri gibi büyük bir ticaret kentinin dibinde yaşayıp hayvancılık dahil hiçbir zanaati olmayan bir genç çıkar karşımıza. Bu tabloda en baştan beri bir takım şeyler bu yüzden beni rahatsız ede gelmiştir. Kızların 13-15 yaşında evlendirildiği bir zaman diliminde ticarete bu kadar yakın bir yerde 19 yaşına kadar hiçbir şey yapmadan gelmek imkansız gibi bir hal işin açıkçası. O yüzden ben onun devşirildiğinde bundan daha genç olduğuna inanırım. En azından 15 desek 1497'yi doğum yılı saymak daha akıllıdır ki zaten araştırmacı John Freely ve Doğan Kuban da bu yolda hemfikirler. Çünkü ilk askeri faaliyetlerini yine Yavuz ile beraber Acem ve Arap diyarına yaptığını söylüyor. Demek ki 4 yıl boyunca da bir eğitimden geçmiş Mimar Sinan devşirildikten sonra. Peki bu nasıl bir eğitimdi? Buna da her şeyi bir sisteme oturtan Osmanlı'nın erken dönemlerine ve Yeniçeri nizamına bakmakta fayda var. Biraz daha dolanacağız yani. Orhan Gazi zamanında ilk Rumeli fetihleri gerçekleşmeye başlar. Bu fetihler Akıncı Beylerin üstün hızlarıyla çok da başarılı ve verimlidir. Her Akıncı Bey'i büyük ganimetlerle geri dönmektedir. Bu durumu gören Kara Rüstem adlı bir adam bu kadar ganimetle geri dönen beylerden devletin vergi almamasına şaşırır ve o zaman için Bilecik kadısı olan Çandarlı Hayrettin Efendi'ye akıl vererek Kur'an hakkı üçün ganimetin beşte biri hanındır. Bu beyler han mıdır ki sultana pay vermezler diye dert yanar. Durum Orhan Gazi'ye iletilir ve elde edilen her esirin beşte biri yani tavladan anımsayacağımız penc üyek nefer kapıya verilir. Penc Farsça'da 5, yekte 1. Bu isim ulamaya gitmiş ve pençik adını almış. Bu olanlar da pençik olanı. Çandarlı Hayrettin işi biraz daha inovatif ele alarak bu gençleri Türk'e verelim. Hem dini hem dili öğrensinler hem de belaya muhtaç olsunlar. Yani her türlü sıkıntıya karşı alışkın olsunlar. Vakti gelince de sultana kul olsunlar demiş. Bu yeni kurulan sistem içinde icazeti Hacı Bektaşi Veli'den aldığını yazıyor Kavanini Yeniçeriyan. Fakat bu imkansız zira Hacı Bektaş 1271'de vefat etmişti. Büyük bir ihtimal döneme hakim olan heterodoks inanışın da etkisiyle hakim inanç Bektaşiliğe dayanan bir meşruluk bulma çabasıydı bu. Bu pençik olanları ve kurulan yeni ordu Bektaşiliğe meyleder. Gayet normaldir bu çünkü Orhan'ın dedesi Şeyh Edebalı bile Hacı Bektaş'a intisap etmişti. Devletin de bu yoldan gitmesi, Hacı Bektaş'ın yazdığı Makalat adlı kitapta şehitliğin övülmesi, Türk-Türkmen olmayanlara dinin daha kolay anlaşılabilir bir şekilde bir açık kapı bırakması, yeni ele geçen yerlerde İslam'ı yaymayı daha da kolaylaştıracaktı. Orhan zamanında bu etkiyle gerek Geyikli Baba, gerekse Karaca Ahmet gibi gezgin sufi dervişlerin kanaat önderi olduğu bir yapı yükseldi. Bu sünni olmayan İslam yorumu evlerinden ayrılarak yeni sistem içinde konumlanması gereken gençler için de uygun bir yoldu. Sabıkan Hristiyan ve o an Bektaşi bu gençler için yazılmış 1359 tarihli bir şiir de Elvan Çelebi'nin satırlarından bu şekilde bir açıklamayla seslenir günümüze. Serveri leşkeran ol şehbaz, yani başını veren askerler çok kahramandır. Hacı Bektaş deyü gelir avaz, yani Hacı Bektaş şeklinde yüksek sesle onun adını anarlarmış. Murat Hüda ve Nigar, Orhan'ın oğlu, Hacı Bektaş dergahındaki meydan evini yaptırır. Fatih'in babası 2. Murat Manisa'da inzivaya çekilince Kalenderi tekkesine gider gelir. Fatih İstanbul'u alınca Theotokos Kyriotsia adıyla bilinen manastırı Kalenderilere verir ki hala bu adla anılır. Veznecilerdeki bu yapı aynı zamanda İstanbul'daki eski odalar denen Yeniçeri kışlalarının da yanındaydı. 2. Beyazıt Balım Sultan'ı Rumeli'den Nevşehir'e göndererek tekkenin ihyası ve gelişmesiyle yönlendirir. Sözün özü Sinan'ın devşirildiği yıllarda devletin başından askerine dek büyük bir heterodoks inanış akımları güçlü bir konumdaydı. Yavuz'la beraber başkalaşmaya başladı. Sinan da bu dönüşüme yaptığı yapılarla katkı sağlayacaktı ileride. Fakat kesin bir şekilde ifade edebilirim ki Sinan'ın İslam'a yaklaşımı Bektaşılık üzerinden gelişti. Osmanlı'nın giderek ortodoks bir İslam'ı benimsemesiyle de dönüştü. Bu bahsi kapatmadan bir de ekleme yapmakta fayda var. Bu kadar konuştuktan sonra tabii ki Osmanlı'nın devşirme ve Yeniçerilik sistemi 3. Murat'a kadar kusursuz bir şekilde işledi. Kanuni'nin son zamanlarından başlayarak sesi yükselmeye ve hakim inanç olmaya başlayan Sünni din adamlarının baskısı yoğun şekilde Yeniçeri ocağına odaklandı. Bektaşiliğin hakim olduğu bu yapıya savaş açan Hoca Saadettin, Ebu Suud, Kadızade Ahmet ve İmam Birgivi gibi isimlerin odağında Sokullu Mehmet Paşa vardı ve onun şaibeli bir suikast sonucu vefatıyla 1591 yılında önce Yeniçeri'nin evlenmesine müsaade edildi. Sonra da ahbap çavuş münasebetiyle ocağa devşirme harici asker alımı başladı. Yeniçeri ağası Ferhat Paşa bu durum karşısında itiraz eder. Hemen görevden alınır. Yerine Yusuf Paşa'ya getirilip süreç tamamlanır. Ocak kışlalarına bir cami yapılıp her akşam Kur'an tilaveti şart koşulur. Ocaktaki asker sayısı yani devletten maaş alan nefer sayısı niteliğine bakılmadan bir anda 10.000'den 25.000'e çıktı. Ortalık karıştı ve düzen bozuldu. Takip edenler hatırlayacaktır. Andığım bir detaydır. Osmanlı aslında yıkılmaya 1590'da başladı. Mimar Sinan olarak adını tarihe bırakacak olan genç 1512 yılında evinden ayrıldığı, dilini, adetini bilmediği bir başka dünyaya doğru hareket ettiği beraberindeki gençlerle. Turna, Orta Asya'dan itibaren Türkmen aşiretleri tarafından kutsal kabul edilen bir hayvandı. Sadakati ve dayanıklılığıyla bilinen bu hayvan Yeniçeriliğin sembolüydü ve bunu göstermek için Börk adı verilen keçe başlıklara hep bir turna tüyü takılırdı. Sadece bununla da kalmıyordu turna göndermeleri. Çocuk toplayan görevlinin adı Turnacıbaşı. Toplanıp İstanbul'a hareket eden çocukların kervanı da Turna Katarı adıyla müsemmaydı. Katıldığı turna katarıyla İstanbul'a gelen Sinan'ın neler hissettiğiyle alakalı olarak okuduğum kitaplar vurulduğu, aşık olduğu gibi şeyler yazmışlar hep. Ben bu konuda biraz farklı düşünüyorum birazcık. Bence Sinan bu kente geldiğinde pek ne olduğunu anlamadı bile. Günler boyunca yaya veya arabayla edilen yolculuk sonunda kente geldikten sonra insanın gözünde ne kent kalıyor ne kasaba. Bir gece dinlendikten sonra bu yeni turnalar ertesi sabah Yeniçeri ağasının önünden bir kortejle geçer ve doktor tarafından muayene edilip sünnet olurlar. Bu operasyon bittikten sonra da kelime-i şehadet getirip Türk'e çıkacakları yere gönderilirlerdi. Türk'e çıkmak din değiştirmiş bu gençlerin hem İslam'ı hem de gelenekleri öğrenmeleri için zorunlu bir görevdi. Rumeli'den devşirilenler Anadolu'ya, Anadolu'dan devşirilenler de Rumeli'ye gönderilir ve böylelikle kaçmaları engellenmiş olurdu. Büyük bir ihtimal Sinan da Rumeli'de bir Türk'e çıktı. Bir memur veya zanaatkarın yanına verilmezlerdi. Bu noktadan bakınca Osmanlı bürokratik dilinde Türk'ün ne olduğunu da anlayabiliriz aslında. Gençler kırsalda çiftçilik ve hayvancılıkla geçinen ailelerin yanına verilirlerdi. Hal böyle olunca Osmanlı Türk'ü daha çok kırsalda yaşayan toprak emekçisi şeklinde tanımlamış desek bir yere kadar doğru olabilir. Bu servisleri sırasında ileride hizmet edecekleri padişahın bir kulu olmaları sebebiyle ev sahibine küstahlık yapmasınlar diye de ücretsiz çalışırlardı. Yani Sinan da herhangi bir ücret almadan 3 ila 8 yıl arasında değişen süreç sonunda görevini tamamlayıp diğerleri gibi İstanbul'a çağrılmış olabilir. İstanbul'a çağrıldıkları zaman bir acemi oğlanı olarak torbaya girerlerdi. Torbaya girmek bir tabir, Türk'ten geri dönüp terfi eden gence verilen bir tabir bu. Sinan bu süreçte en az 3 yıl Türk'te kalmış olmalıdır diye düşünüyorum. Çünkü Yavuz'la beraber sefere gidecek sonuçta malum. 3 yıl sonunda 18 yaşında bir delikanlı olarak İstanbul'a gelince kentin güzelliklerini idrak etme imkanı bulmuştur. Acemi kelimesi acemden türer. Acem ise Arapça'da tıpkı Yunanların Yunanca'yı bilmeyenler için kullandığı barbar kelimesiyle aynı amaçla kullanılmış bir kelime. Yani Arapça bilmeyen demek acem. Zamanla deformasyona uğrayıp çatallaşmış bir anlamıyla Arapça konuşmayan kavimlerden Farsilere layık görülmüş, bir anlamıyla da bir konuda tecrübesi olmayan cahil ifadesine dönüşmüş. Bu çocuklara kelimenin ikinci anlamından yola çıkarak bu adı vermişler. Acemi oğlanları her türlü angarya iş için biçilmiş kaftandı klasik dönem İstanbul'unda. Saray mutfaklarında kasaplıktan nalbantlığa, saraçlıktan gemilerde hamallığa kadar kamu işlerinde tüm angaryalar bu gençler tarafından 1 ila 5 akçe arasında değişen yevmiyelerle yaptırılıyordu. Ayrıca kentteki inşaatların ameliliği de bu oğlanlardaydı. İhtimal ki Sinan bu inşaat işlerinde görev aldığı, zaten biyografisinde sıklıkla andığı neccarlık inşaattaki ahşap işlerinin tanımı olarak kullanılan bir tabir. Bu yıllarda Sinan odun kesti, harç kardı, taş üstüne taş koydu. 1516 yılında Yavuz'la beraber Acem seferine katıldığını söyleyip Belgrad seferinden önce Yeniçeri olduğunu aktarıyor Sinan bize. Yani 1520'ye kadar Acemi oğlanı kalmış. Kafamı karıştıran başka bir nokta, belki de en büyüğü Sinan'ın hayat öyküsü içerisinde. Sinan gerçekten Arap ve Acem seferlerine gitti mi gitmedi mi? Bu ilginç, zira Acemi oğlanları genel olarak sefere çıkmazlar. Şehirde kalarak Yeniçeri'nin yokluğunda kentin asayişini sağlamaya çalışırlar. Sinan Acemi oğlanı olarak sefere gittiyse kentte kim kaldı? Bu seferler esnasında Sinan istihkam bölüklerinde mi görev yaptı yoksa başka bir iş mi? Hiçbir zaman bilemeyeceğimiz ayrı bir muammayı daha kenara bırakarak devam ediyorum. Osmanlı'da padişah değişimlerinde genelde torbaya girmiş acemi olanlarına bir ödül olarak Yeniçeri olma hakkı tanınırdı. Buna kapıya çıkmak veya beydergah olmak denirdi. Yani dergaha girmek. Bu dergah büyük bir ihtimal Bektaşi dergahıydı ve bir törenle oluyordu. Şimdi bu törenin detayını burada pek anlatmayacağım, zaman kısıtlı olmasından dolayı, ama sözüm olsun başka bir zaman anlatırım. Neyse, Sinan adlı bu cengaver beydergah olur ve sayısını bilmediğimi Yeniçeri ortalarından birine nefer olarak verilir. İlk istikamet Fatih'in alamadığı Belgrad'tır. Bir yıl sonra Rodos seferi düzenlenir. Bu sefer sonunda kendi ifadesiyle Sinan atlı sekbar olur. Yani piyadelikten süvariliğe terfi eder. Bu grup aslında padişahın av mahiyetidir. Fakat savaşlarda hızlı bir darbe indirmek için kullanılan destek birliklerinden olmuşlar. Bu nedenle Sinan'ın bu yeni görevini ilk göstereceği yer 1526 yılında orduyla beraber Orta Avrupa'da Mohaç Ovası'ndaki meydan muharebesinde etkili olmasını da sağlar. Buna bağlı olarak da savaştan sonra kendisine günümüzde yüzbaşı gibi bir bölük komutanlığına denk gelen yayabaşılık ünvanı verilir. Kısaca hatırlatalım, Yeniçeri Ocağı 100 ortadan oluşmaktaydı ve her ortanın da 10 bölüğü vardı. Sinan artık orta kademe bir komutan olarak başarısız olan Viyana kuşatmasının ardından da Alman seferine katılır. Bu sefer sırasında da yeni bir payesi var artık. Zemberekçi başılık. Burası bence önemli. O yüzden biraz bu asker grubundan söz etmek istiyorum. 82. Yeniçeri ortası olarak organize olmuş olan bu sınıf savaşlarda her türlü kurmalı mekanizmadan sorumluydu. Arbalet diyebileceğimiz Tatar yayı veya mancınıklar gibi her şeyden bahsediyorum. Bu neden önemli derseniz de geometri diyebilirim. Çünkü bunların kurulduktan sonra yayın direncinin hesaplanması, atılan şeyin ne kadar mesafeye gideceği, nereye düşeceğinin hep hesaplanması gerekiyordu. Sinan bu ortanın başına geliyor işte. Bir ortabaşı olarak da günümüzde albaya denk düşen bir rütbededir artık. Bir albay olarak bir sonraki rotası Orta Doğu'ya, Mezopotamya'ya olur. Irakeyn seferiyle Tebriz, Bağdat, Erbil gibi kentleri görür. Bu sefer sırasında yeteneklerini göstereceği ve onun mimarlığa giden yola hazırlayan bir olay da gerçekleşir. Sefer sırasında emri altında olduğu Lütfi Paşa, Tatvan'da bulundukları sırada Van Gölü'nün öte tarafındaki İran ordusu hakkında istihbarat toplamak için 3 gemi yapılmasını emreder. İşi de Sinan'a havale eder. Dediğim gibi albaya denk bir rütbededir bu sırada Sinan. Kısa sürede çıpasından dümenine kadar tamam ettiği gemilerle paşanın karşısına çıkar Sinan ve bu kısa sürede yaptığı iş nedeniyle de gemilerin kaptanlığı ona verilir. Başarılı geçen operasyon ileride sadrazam olacak Lütfi Paşa'nın nazarı dikkatini Sinan'ın üzerinde yoğunlaşmasına neden olur. Bu sefer sonunda İstanbul'a dönen ordu içinde fazlasıyla dikkatleri üzerine çeken Sinan'a Haseki rütbesi verilir. Haseki yarı Arapça yarı Farsça bir ifade. Padişahın yakınındaki kişiler diye çevrilebilir. Bu ifadeyi daha çok haremde bir payı olarak bilsek de ordu içinde de yüksek bir mertebeydi. Bugünkü şartlarda mukayese etmem gerekirse barış zamanlarında padişahın muhafız alayı diyebilirim. 4 Yeniçeri ortası olarak organize edilmiş bu Hasekiler grubunun başındaki komutanları yani Haseki başılar özellikle padişahın binişlerinde yani bir yerden bir yere gidişlerinde ikisi sağında ikisi solunda olacak şekilde bir koruma hattı oluşturuyorlardı. Zaten biyografisi olan Teskiretül Bünyan'da da Sinan'ın şu satırları nasıl bir iş yaptığını son dönemlerde anlamamıza yardım eder. İdüp hizmet seferde ve hazerde yani savaşta ve barışta ona hizmet edip rikabında bulundum nice yerde. Burada rikap denilen üzengi yani onun üzengisinin yanında ona eşlik etmiş. O dediğimiz kim? Sultan Süleyman. 1497'yi doğum yılı kabul edersek bu sırada kahramanımız 39 yaşındadır. Hemen bir yıl sonra Veli Nimet'i Lütfi Paşa komutasında Korfu Adası'nın fethine katılıp İtalyan çizmesinin topuğundaki Puglia'ya erişir fakat burada uzun süre kalamazlar. Sinan artık 40 yaşındadır. Görgüsü, bilgisi, kemali artmış ve buna rağmen de bir o kadar da enerjik şekilde orduda hizmet etmektedir. Hayatın kendisine tanıdığı bu donanımla beraber Kanuni'nin komutasında bir sonraki istikameti olan Karaboğdan diye anılan Moldova'ya ilerlemeye başlarlar. Ordunun devam etmesi için yağmurdan çamura dönmüş bir alanda hızlı akan Prut Nehri üzerinde bir köprü inşası şart olmuş. Kendi dilinden aktardığına göre. Fakat eldeki istikam bölüklerinde mühendisler bunu bir türlü beceremeyince yine Lütfi Paşa'nın önerisiyle iş kendisine havale edilmiş. 13 günde bu işi tamam edince bu başarı karşısında etkilenen hünkâr rivayet o ki bundan gayrı Osmanlı'nın lügatinde yoktur laf sıra mümkün yani Osmanlı'da imkansız diye bir şey yoktur. Sema yıkılsa süngülerle havada tutacak bir güce sahip olduğuna inanan Osmanlı hanedan ve tebaasının güvendiği sadece bir insan kaynağı veya askeri güç değildi. Liyakatle bir düzen oluşturması ve bu düzene uygun kurumlara sahip olmasıydı. Tüm düzenin anlaşılabileceği en güzel örnek de yarım saattir hayatının farklı dönemlerini anlatmaya çalıştığım Sinan'dan başka biri değildi. Programı genelde 30 dakikayla sınırlamaya çalışıyorum ama galiba bu bölüm biraz uzayacak. Zira tüm bu karma karışık bilginin de bir düzene sokulması lazım değil mi? O zaman şöyle devam edelim de son laflarımızı edelim. Evliya Çelebi bölümünü hatırlayanlar varsa şöyle bir şey söylemiştim. Evliya bir hayal kurdu ve bu hayali için adımlar atarak gerçekleşmesini sağladı. Evliya ne istediğini ve nasıl gerçekleştireceğini biliyordu. Sinan'da da aynı şeyi görürüz. O da devlet kapısına ilk alındığı andan itibaren çalıştığı inşaatlarda ileride binalar yaparak adından söz ettirmeyi amaçlamıştı. Bu açıdan bakarsak bu iki figür özelinde Osmanlı insanının kendini tanıdığını iddia edebiliriz. Neyi yapıp neyi yapamayacaklarını biliyorlardı. Kendi sınırlarını tanıyorlardı. Karşılarına çıkacak engelleri onlar daha oluşmadan kestirebiliyorlardı. Tüm bu adımları atınca da doğru düzgün bir sistem içinde fırsat tutkularını ödüllendirmek için kendiliğinden oluşuyordu. Sinan ailesinden küçük yaşta ayrıldı. Dili değişti, dini değişti, adetleri değişti. Ailesini uzun zaman görmedi. Mimar olana kadar evlenmedi. Bir kışlanın içinde taş zemine serili hasır üstünde çul bir yorganla elbiseleriyle yattı uyudu. Can aldı, kelle kesti, kan akıttı. Öyle tabanca tüfekle filan değil, yalın kılıç savaşırken ölümün korkusunu içinde yaşayarak kurbanın gözlerinin içine bakarak adam öldürdü Sinan. Komutan oldu. Emrindeki adamları idare edebildi. Kendi üstündekilere de hesap verdi. Hatasında boynuna inecek soğuk çeliğin hissiyatıyla yaptı bunları. Hamdı, pişti ve yandı. Bir olgunluğa gelene kadar. Neticede bir bektaşi olarak feleğin dönüp duran çarkında sırasını tutkuyla bekledi. Çalışarak bekledi. Kendini göstermeden işiyle anılarak bekledi. Onun mimarlık öncesi hayatıyla alakalı olarak hazırladığım bu hikayeden 3. milenyum insanı olarak çok şey öğrendim. Yapılan her işi ciddiyetle, tutkuyla, layığıyla yapmak başarının anahtarı. Bu anahtarla da karşınıza çıkacak olan kapıları açarak hayallerinize kavuşabiliyorsunuz. Buradan hayallerinin peşinde koşan herkese en içten selamlarımı ve desteklerimi sunarken içim el vermeyerek bu bölümün de bittiğini belirtmek zorundayım. Şöyle bir notlarıma baktığımda o kadar çok şeyi paylaşmadığımı görüyorum ki içim yanıyor. Ben bunları bir şekilde size aktaracağım fırsatı bulmak için de kendi hayalimde yanıp tutuşayım. Yarın Tarih Dergisi günü eğer gelirseniz, beni mutlu ederseniz orada da ilginç hikayeler paylaşacağım. Yarın olmaz derseniz başka bir gün gene dinlersiniz. Hiç sıkıntı yok ama haftaya Kulak Uleması tam da bu yerde, bu mecrada, bu saatte sizlerle beraber olacak. Sabrınız, ilginiz, beğeniniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, esen kalın, mutlu kalın.